Merhaba, yine birlikteyiz. Bugün masamızda oldukça hassas ve bir o kadar da ilginç bir dosya var aslında. Türk Silahlı Kuvvetleri içinde Atatürk'ün mirası ile ilgili bir tartışmayla başlıyor her şey. Sonra karşılıklı ihraçlar. Ama sonra bir mahkeme kararı çıkıyor ve olay bambaşka bir yöne gidiyor. İşte bunu sizin için biraz deşeceğiz. Olay 2023'te 10 Kasım'da Tuzla Piyade Okulu'ndaki anma töreninde patlak veriyor. Bir teğmen Atatürk fotoğrafı takmıyor. Kıvılcım bu. Bu incelemede de Müyesser Yıldız'ın bu konudaki detaylı makalesini temel alıyoruz. Amacımız ne? Sizin için bu olayın katmanlarına bakmak, iddialar ne, savunmalar ne ve tabii o mahkeme kararı, bir teğmeni TSK'ya iade eden şaşırtıcı denebilecek gerekçeler var ortada. Gelin bu karmaşık meseleye bir girelim bakalım.
Evet, başlangıç noktası dediğin gibi çok net. 10 Kasım 2023 Tuzla Piyade Okulu. Kaynaklarda Teğmen AA için hani bir tarikatçı nitelemesi de geçiyor. İşte bu teğmen yakasına Atatürk fotoğrafını takmayı reddediyor. Bu durum tabii diğer teğmenler arasında hemen bir tepki doğuruyor. Beklenen bir şey aslında.
Evet, küçük bir olay gibi başlıyor ama hemen büyüyor, değil mi? Kaynaklara göre bu reddedişten sonra bir karşı hamle geliyor. AA'nın ve onunla aynı çizgide olduğu düşünülen MFŞ ile FA'nın kaldığı koğuşun kapısına, hatta iddialara göre koğuşun içine bile Atatürk fotoğrafları yapıştırılıyor. Gerilim artıyor yani.
Kesinlikle. Ve işin rengi orada değişiyor biraz. İddia şu: Teğmen MFŞ bu yapıştırılan fotoğrafları görüyor, söküyor ve buruşturuyor. İşte o anda neredeyse fiziksel bir arbede yaşanacakken sözlü tartışma başlıyor. Aktarılanlara göre RA isimli başka bir teğmen MFŞ'ye soruyor yırtılan fotoğrafla ilgili, hiç mi saygın yok atana diye.
Hı hı.
Bu sorunun cevabı da herhalde tansiyonu iyice yükseltiyor. MFŞ'nin verdiği söylenen yanıt çok çarpıcı çünkü. Sizin gibi putlaştırıp tapmadığım için mi zorunuza gidiyor dediği iddia ediliyor. Bu bile yeterince olay yaratacak bir laf aslında.
Yetmiyor. Tartışma alevlenince MFŞ'ye atfedilen başka sözler de gündeme geliyor. Kaynaklarda geçen iddialara göre demiş, 1923'e kadar olan Atatürk'e saygı duyabilirim ama 1923 sonrası Atatürk'e saygı duymuyorum, dini yozlaştırdı gibi. Hatta Kur'an'ın Türkçe mealinin yazılması yanlıştı gibi ifadeler kullandığı belirtiliyor. Bunlar çok ağır ithamlar tabii. Ama burada kritik bir nokta var, değil mi? MFŞ bu sözleri söylediğini kabul etmiş mi, yoksa bunlar sadece iddia mı?
İşte orası çok önemli. MFŞ, Yüksek Disiplin Kurulu'na yani YDK'ya verdiği savunmada bu spesifik cümleleri kurduğunu reddetmiş. Yani bir tarafta iddia var, diğer tarafta net bir inkar. Benzer bir durum ilk başta fotoğraf takmayan Teğmen AA için de geçerli. Onun da olaylardan sonra alay komutanıyla görüşmesinde Atatürk'ün özellikle 1923 sonrası devrimlerini, işte ezanın Türkçe okutulması gibi şeyleri onaylamadığını söylediği aktarılıyor. Dikkat edersen iki teğmene yönelik eleştirilerin odağı hep aynı: Atatürk'ün Cumhuriyet sonrası laiklik odaklı reformları.
Peki bütün bu karşılıklı suçlamalar, ifadeler, inkarlar, sonuç ne oluyor? Yüksek Disiplin Kurulu nasıl bir karar veriyor?
Yüksek Disiplin Kurulu dosyayı inceliyor ve oldukça radikal bir karar oluyor aslında. Hem Atatürk fotoğrafı takmayı reddeden ve o tartışmalı ifadeleri kullandığı iddia eden AA, MFŞ ve FA'yı, hem de onlara tepki gösteren, hani o koğuşa Atatürk fotoğraflarını yapıştırdığı iddia edilen diğer teğmen grubunu TSK'dan ihraç ediyor. Yani aslında iki tarafı da sistem dışına çıkarıyor.
İki tarafında ihracı, bu ilginç. Peki AA ve MFŞ'nin ihracının özel gerekçesine olarak gösteriliyor, o sözler mi temel alınıyor?
Evet, büyük ölçüde o sözler ve sergiledikleri tavır. Gerekçede deniyor ki bu iki teminin söylem ve davranışları Atatürk ilke ve inkılapları ile cumhuriyet ve anayasal düzene bağlılık konusunda kuvvetli şüphe uyandırıyor. Ayrıca sadece kendi tutumları değil, aynı zamanda arkadaşlarını tahrik edip olayların meydana gelmesinde önemli rol oynadıkları sonucuna varılmış. Yani hem fikirsel bir problem görülüyor, hem de olayları başlatan, körükleyen bir rol biçiliyor onlara.
Anladım. YDK durumu böyle okuyup iki grubu da TSK'dan ayırıyor. Ama asıl hikaye burada bitmiyor. Hatta belki de en ilginç kısmı şimdi başlıyor. Yargı süreci devreye girince işler bayağı bir değişiyor, değil mi?
Kesinlikle. İşte burası gerçekten çok dikkat çekici. İhraç edilenlerden hani AA ve MFŞ'ye tepki gösteren grubun açtığı davalar ya reddediliyor ya da hala beklemede sonuçlanmamış. Ama öbür taraf yani Atatürk fotoğrafı takmayan ve o tartışmalı sözleri söylediği iddia edilen AA ve MFŞ onlar açtıkları davaları kazanıyorlar ve TSK'ya geri dönme hakkı elde ediyorlar.
Bu inanılmaz bir durum. Yani YDK'nın ihraç ettiği iki gruptan Atatürk'e eleştirel baktığı söylenenler mahkemeyle geri dönüyor ama onlara tepki gösterenlerin davaları kabul görmüyor. Özellikle MFŞ hakkındaki idare mahkemesi kararı çok kritik o zaman. Mahkeme ne diyor da YDK kararını bozuyor? Bir de duyduğum kadarıyla karar oy birliğiyle alınmış, duruşma bile yapılmamış dosya üzerinden.
Aynen öyle. İstanbul İdare Mahkemesi'nin MFŞ hakkındaki kararı, YDK'nın bakış açısını temelden sarsan bir mantıkla ilerliyor. Mahkeme önce işin usulüne bakıyor. Diyor ki, birine disiplin cezası, hele ki TSK'dan ayırma gibi en ağır cezayı vereceksen, ortaya koyduğun suçlama, yani isnat edilen eylem, usulüne uygun bir soruşturmayla sabitlenmeli. Ve daha da önemlisi, hiçbir şüpheye yer bırakmayacak şekilde ispatlanmalı. Bu aslında YDK soruşturması yeterince derinlemesine yapılmamış olabilir mi iması taşıyor. Güçlü bir eleştiri bu.
Yani mahkeme önce soruşturmayı düzgün yaptınız mı diye soruyor. Peki işin esasına yani olayın kendisine ve MFŞ'nin davranışlarına nasıl yaklaşıyor? YDK'nın o bağlılık şüphesi ve tahrik gerekçeleri ne oluyor mahkemede?
İşte orada YDK'dan tamamen farklı bir yola giriyor. Mahkeme olayı sadece o anlık bir patlama gibi görmüyor. MFŞ'ye tepki gösteren diğer teğmenlerin davranışlarını incelerken, bunun belki de uzun süredir devam eden bir ayrışmanın sonucu olabileceğini söylüyor. Hatta daha da ileri gidip, MFŞ ve arkadaşlarının belki de inanç değerleri üzerinden sistematik eleştirilere hatta küfür ve hakaretlere maruz kalmış olabileceğini ima ediyor. O koğuş kapısına Atatürk posteri yapıştırıp sonra bunu sökenleri tehdit etme eylemini ise çok sert eleştiriyor. Bunu Atatürk'ün manevi şahsiyetine açık bir saygısızlık olarak görüyor ve ironik bir şekilde savunulan temel ilke ve felsefeye uygun olmayan bir davranış olarak niteliyor. Yani adeta diyor ki, siz Atatürk'ü savunurken Atatürk'ün temsil ettiği değerlere aykırı davrandınız.
Bu çok ilginç bir bakış açısı. Mahkeme sanki roller değişmiş olabilir demeye getiriyor. Peki, MFŞ'nin o çok konuşulan sözleri, hani 1923 sonrası Atatürk'e saygı duymuyorum gibi ifadeler, YDK için bunlar ihraç sebebiydi, mahkeme bunları ne yapıyor, görmezden mi geliyor?
Görmezmez denmiyor ama bambaşka bir çerçeveye oturtuyor. Mahkeme, MFŞ'nin o sözleri söylerkenki durumuna odaklanıyor. Hani iddia edilen o zorbalık ortamı var ya, sözlü, fiili, WhatsApp grubundaki tehdit mesajları, oda baskını gibi olaylar. Bunları ön plana çıkarıyor. Diyor ki bu sözler büyük ihtimalle baskı, heyecan ve sinir haliyle spontane bir şekilde söylenmiş. Yani kendini savunma amacıyla bir tür meşru bir savunma refleksi olarak ortaya çıkmış olabilir. Bu yüzden de bu sözler MFŞ'nin Atatürk ilkelerine veya laikliğe karşı önceden tasarlanmış sistematik bir karşıtlığı olduğunu göstermez diyor. Daha çok o anki olağanüstü koşulların bir ürünüdür. Bu YDK'nın niyet okumasından kökten farklı bir yorum tabii.
Meşru savunma refleksi. Bu gerçekten çok güçlü bir tanım. Peki ya o daha spesifik eleştiriler, 1923 öncesi sonrası ayrımı veya Kur'an meali yanlıştı gibi doğrudan Atatürk devrimlerine yönelik sözler, onlar da mı bu kapsama giriyor? Çünkü bunlar hani kişisel kanaat gibi dursa da TSK gibi bir kurumda çok hassas yorumlar.
Mahkeme bu ifadeleri de aynı mantıkla değerlendiriyor. MFŞ'nin mesela okul mescidinde namaz kıldığı için Atatürkçülüğünün sorgulanması gibi. Maruz kaldığı iddia edilen o baskı ve dışlanma ortamını gerekçe gösteriyor yine. Bu spesifik eleştirilerin de yaşanan o arbede ve baskı anında refleks olarak verilmiş bir tepki olduğunu, heyecan ve sinir haliyle sarf edildiğini kabul ediyor mahkeme. Burada kritik bir ayrım yapıyor. Bu sözler Atatürk'ün şahsına yönelik doğrudan bir hakaret ya da aşağılama içermiyor. Daha çok kişisel bir kanaatin yansıtılması niteliğinde. İşte tam bu yüzden özellikle de söylendiği koşullar dikkate alındığında bu ifadelerin ifade özgürlüğü kapsamında kaldığı sonucuna varıyor. Yani mahkeme, baskı altındayken dile getirilen eleştirel bir görüşü otomatikman disiplin suçu ya da saygısızlık olarak görmüyor.
Peki YDK'nın bir diğer gerekçesi daha vardı. MFŞ'nin gruplaşma yaptığı, arkadaşlarını kışkırttığı, birlik ruhunu bozduğu iddiaları. Mahkeme bu konuda ne diyor? Bunlar daha somut eylemler gibi duruyor çünkü.
Mahkeme o iddiaları da delil yetersizliğinden geçersiz kılıyor. Kararda çok net belirtiliyor bu. Bu suçlamaların neredeyse tamamen... FŞ ile aralarında husumet olduğu anlaşılan bazı diğer temenlerin soyut ifadelerine dayandığı söyleniyor. Mahkeme diyor ki bu tanık beyanlarını destekleyecek somut, objektif kanıtlar yok dosyada. Mesela bir kamera kaydı, yazılı bir belge, mesajlaşma dökümü ya da olaya dışarıdan tanık olmuş tarafsız birinin ifadesi gibi. Hiçbiri yok. Dolayısıyla disiplin cezasına temel yapılan bu eylemler hukukun aradığı şekilde hani her türlü şüpheden uzak kesin somut ve inandırıcı delillerle ispatlanamamıştır diyor. Yani özetle birileri öyle diyor demek TSK'dan ihraç gibi bu kadar ağır bir ceza için yeterli değil diyor mahkeme.
O zaman tablo netleşiyor gibi mahkeme hem MFŞ'nin sözlerini bağlamı ifade özgürlüğü içinde ele alıyor hem de diğer suçlamaları delil yetersizliğinden düşürüyor. Tüm bunların sonucunda nihai karar ne oluyor peki?
Nihai karar, İstanbul İdare Mahkemesi'nin TMMFŞ'nin TSK'dan ihracına ilişkin Yüksek Disiplin Kurulu kararını hukuka aykırı bulup iptal etmesi. Kararın özeti aslında şu. Mesleğinin henüz başındaki genç bir subay, maruz kaldığı iddia edilen haksız tahrik altında bir anlık heyecan ve sinir haliyle söylediği, sistematik bir karşıtlık içermeyen ve Atatürk'ün şahsına hakaret niteliği taşımayan sözler nedeniyle TSK'dan ayrıma gibi en ağır disiplin cezasının verilmesi ölçülülük ilkesine aykırıdır.
Yani mahkeme öncelikle cezanın orantısızlığına vurgu yapıyor ama sanırım kararda daha da çarpıcı bir nokta var değil mi? Mahkemenin MFŞ'nin durumuna ilişkin genel tespiti ne yönde?
Kesinlikle. Sadece cezanın ölçüsüzlüğü değil, daha da dikkat çekici bir tespit var. Mahkeme, olayların gelişimine ve MFŞ'nin maruz kaldığı iddia edilen tutumlara bir bütün olarak bakarak, onun aslında bu olaylar zincirinde esasen mağdur konumunda olduğunu belirtiyor. Bu mağdur tespiti, YDK'nın çizdiği o tahrik eden, olay çıkaran profilinin tam tersi. Kararın belki de en vurucu noktası bu.
Mağdur. Bu gerçekten de YDK kararının tam tersi bir bakış açısı. Bu kararın anlamı çok büyük o zaman. Askeri bir disiplin kurulu, TSK'nın temel değerleri ve kurucusu hakkındaki ifadelere dayanarak bir ihraç kararı veriyor. Ama bir idari mahkeme geliyor, olayın bağlamını, ifade özgürlüğünü, haksız tahriki, soruşturma usulünü ve ölçülülük ilkesini öne çıkararak bu kararı bozuyor.
Aynen öyle. Ve bu durum, başta konuştuğumuz gibi, MFŞ'ye tepki gösteren diğer temenlerin davalarının reddedilmesi veya beklemesiyle bir araya gelince daha da anlam kazanıyor. Sanki mahkeme, YDK'nın odaklandığı ne söylendi sorusundan çok, neden ve nasıl söylendi ve soruşturma doğru dürüst yapıldı mı sorularına öncelik vermiş gibi duruyor. İçerikten ziyade bağlam, niyet ve usul daha ağır basmış görünüyor.
O halde elinizdeki kaynaklardan süzdüğümüz özet şu olabilir, TSK gibi köklü bir kurum içinde bile Atatürk'ün mirası ve ilkelerine yönelik farklı yaklaşımların ne kadar hassas bir konu olduğunu görüyorsunuz. Ve bunun nasıl ciddi bir gerilimi tetikleyebileceğini, bu gerilim karşılıklı suçlamalara ve her iki taraf için de en ağır ceza olan ihraçlara kadar varıyor. Fakat iş yargıya taşındığında bambaşka bir resim çıkabiliyor karşımıza. Bir idare mahkemesi, ihraç edilen teğmenlerden birinin o tartışmalı ifadelerini, içinde bulunduğu olağanüstü koşullar, maruz kaldığı iddia edilen baskı ve zorbalık nedeniyle meşru bir savunma refleksi ve ifade özgürlüğü olarak değerlendirebiliyor. Hatta daha da ileri gidip bu teğmeni olayların esas mağduru olarak görüp TSK'ya iadesine karar verebiliyor. Oldukça karmaşık, çok katmanlı ve pek çok soruyu beraberinde getiren bir durumla karşı karşıyasınız anlaşılan.
Kesinlikle. Bu vaka sadece hukuki boyutlarıyla değil, aynı zamanda kurumsal kültür, temel değerler ve bireysel haklar arasındaki o hassas denge açısından da önemli bir örnek. bize şu temel soruyu sorduruyor aslında. Bir kurumun, özellikle de TSK gibi temel değerleri çok net olan bir kurumun, gurucusuna ve ilkelerine yönelik hassasiyetleri nerede durmalı? Bireylerin kişisel kanaatlerini ifade etme özgürlüğü, özellikle de baskı veya haksız tahrik altında verilen tepkiler söz konusu olduğunda nerede başlamalı, nerede bitmeli? Mahkemenin bu yorumu, yani bağlamı, niyetini ve ifade özgürlüğünü ifadenin içeriğinin önüne koyan bu yaklaşımı, gelecekte benzer disiplin soruşturmalarında, yargı kararlarında nasıl bir örnek oluşturabilir? Bu, sadece hukukçuların değil, hepimizin üzerinde düşünmesi gereken çok hassas bir denge meselesi gerçekten.